Savaşın ilk günlerinde İsrailli yöneticiler birçok açıklama ve duyuru yapıp, Hizbullah'ın altyapısına büyük ölçüde zarar verilerek örgütün çökertildiğinden bahsetti ve savaşın sona erdiğini müjdelediler.
İsrail'in Hizbullah'ı çökerttik, çökerteceğiz iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. Direnişin füze üslerini yıktık dediler. İsrail'in kuzeyine son güne kadar aynı yoğunlukta günde 150 ile 300 füze yağmaya devam etti. Psikolojik savaş kapsamında bugün füzeleri imha ettiğini açıklıyorlar. Ertesi gün Hizbullah 200 füze fırlatıyor. Hani füzeleri imha etmiştiniz? O halde yalan söylüyorsunuz. Hiçbir başarı kaydedemiyor, kof bir medya savaşı yürütüyorsunuz. Öte yandan Hizbullah Hayfa'yı vuracağım dediyse Hayfa'yı vurdu. Hayfa'nın ötesini hedef alacağım dediği günde Hayfa ötesini vurdu.
İsrail, Seyit Hasan Nasrullah'ı birinci dereceden psikolojik savaş adamı ve örgütlenme uzmanı olarak tanımladı.
İsrailler savaştan önce ve sonra Hasan Nasrallah'ı etki gücü yüksek bir aktör ve kararlı bir düşman olarak görüyorlar.
Hasan Nasrullah'ın medyatik çıkışları üzerine İsrail hükümeti acilen bir eylem planı yapmak zorunda kaldı.
Nasrullah'ın söylediği, yaptığı veya tavırlarından okunabilen en küçük ayrıntı dahi amansızca takip edildi. Sanırım bunun sebebi savaş boyunca hakim olan güvenlik mantığıydı. Nitekim Hizbullah içinde olup bitenler hakkında çok fazla bilgi toplayamazsınız.
Nasrullah'ın her konuşmasını müteakip İsrail hükümeti ivedin otuyla toplanıyor, Hizbullah liderinin kelimelerinde saklı olabilecek dolaylı mesajları yorumluyordu.
Nasrullah, olayların gerçek yüzünü Lübnanlılara anlatmak için medyaya çıkıyordu. Bu önemli bir etki faktörüdür ama her zaman değil. Televizyon aracılığıyla insanlara seslenmeniz güzeldir. Ancak bazen zayıf noktanız bu olabilir. İsrail yönetimi bu ihtimal üzerine inceleme ve analiz yapıyordu. Başarılıysanız beklentileriniz okunabilir. Nasrullah bugün bunu, yarın şunu yapacağım diyor ve dediğini yapıyordu. Böylece Nasrullah'ın söylediklerine hükmeden bir arka planın olduğunu tahmin etmek kolaylaştı.
Seyit Nasrullah'ın düzenli olarak medyada görülmesi dahi İsrail'in hedeflerinin gerçekleşmediğini gösteriyordu. İsrail'in uyguladığı psikolojik savaş planını geçersiz kılmak için bu bile yeterliydi.
Etki sadece Lübnan'da değil, bütün bölgede muazzamdı. Nasrullah'ın bölgenin tamamında muhteşem bir şöhret ve popülariteye sahip olduğunu unutmayalım. Başarıyla sergilediği rolü kendisinden önce hiçbir Arap lideri üstlenememişti. Gelişmelerden şeffaflıkla bahsetti ve realite hakkında sadece gerçeği söyledi. Bu yüzden insanlar ona inandılar ve bence bu özellik psikolojik savaşta en bariz güç noktasını teşkil etti.
Savaştan sonra İsrail basınında yönetimle alay etmeye başlayanlar oldu. El Menar'ın sesini susturmaya gücü yetmeyen İran'ın nükleer programıyla nasıl başa çıkacaktı? Askeri ve güvenlik uzmanları Hasan Nasrullah'ın savaşçılara mesajlar gönderip göndermediğini analize koyuldular. Çıkardıkları en mühim sonuç, savaşçılar ve yönetim arasındaki operasyon bağlantıları aynı hız ve faaliyette devam ediyordu.
Bir sıfatı askeriyen, Hizbullah'ta yönetim ve kontrol sisteminin ruhani liderlerin zarar görmemiş olmasından dolayı bir asker olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Bu örgütün iyi bir birikim, kamuflaj yöntemleri, savaş hileleri tekniğine sahip olduğunu ve bu durumu kontrol edebildiğini gösteriyor. Dost orduların ve ulusal bağımsızlık hareketlerinin bu tecrübe üzerinde durmaları yerinde olacaktır.
Hava baskınları ve diğer saldırılar, özellikle de Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın yönetim ve kontrol merkezini vuramadı. İsrailliler iki günlük ateşkes sırasında durumu gözden geçirdiklerinde, komuta sistemlerinde ve yönetimin örgütle bağlantısında kopukluk olmadığını gördüler.
Yönetim yapısı, kontrol metotları ve komünikasyonda Hizbullah'ın güçlü yönleri keşfedildi. Zannediyorum ki bu özellikler örgüt tarafından değerlendirilecektir.
Direniş ateşkese uydu. Ama ateşkes biter bitmez İsrail yerleşkelerine tekrar bomba yağmaya başladı. Askeri İstihbarat Örgütü Başkanı General Amos Yadlin, İsrail basınında yayınlanan açıklamalarında, Hizbullah'ın İsraillilere saldırılar düzenlemek üzere Lübnan dışında aktif gruplar yerleştirdiğini açıkladı.
Dünyada intihar eylemlerinin yapılmamış olmasını şaşırtıcı buluyorum. Hizbullah'ın bunu yapabileceğini biliyoruz. Şahsen dünyanın birçok ülkesinde, özellikle de Yahudi hedeflere karşı bunun olmasını bekliyordum. Neden bilmiyorum ama bu olmadı. Belirli bir siyasi kararın sonucu olabilir ya da Hizbullah'ın gerginliği tırmandırmak istememesinden kaynaklanabilir.
İsrailli güvenlik uzmanları, Hizbullah'ın Lübnan dışında eylem potansiyeline sahip olduğu ve dünyanın dört bir yanında uzantıları olduğu hususunda uyarıda bulundu. Hizbullah, savaşı sürdürebileceğini dış bağlantıları aracılığıyla herkese göstermek isteyebilirdi. İsrail Hizbullah'ı bir özgürlük hareketi olarak tanıdı. Askeri ve güvenlik gücüne rağmen İsrail'i Lübnan'dan çıkarmak için çalışan bir hareketti Hizbullah. İsrailli asker ve subayların rivayetleri, direnişin basın odasının dağıttığı operasyon fotoğrafları, İsrailli zihinlerde usta savaşçı profili oluşturdu. Temmuz Savaşı'nın büyük kısmında bireylerin gösterdiği ve teknik düzeyde sergilenen potansiyel İsrail için sürpriz değildi. Öte yandan İsrail, Hizbullah'ı yeni bir üslup ve imajla tanıyordu. Bu sefer İsrail saldırıyor, Hizbullah hem savunuyor hem de saldırıyordu.
Savaşçıların iyi eğitim aldıkları anlaşılıyordu. Konuşlanacakları ve yayılabilecekleri yerleri titizlikle seçiyorlar. Ayrıca araziyi iyi tanıyor, kolay hareket ediyorlardı.
Gelişmelerle birlikte İsrail, askerlerinin özellikle de görevde yeni olanların moralini yükseltmek için yalandan başka çaresi olmadığını anladı. Askerler kendilerine yalan söylenerek ön cephelere sürülüyordu. Lübnan köylerine sızan Siyonist askerler, Hizbullah savaşçılarının gücü ve savaş kapasitesi karşısında şok olduklarını ifade ettiler.
Yaygın kanaat, İsrail askerlerinin Lübnan köylerinde özel eğitim ve donanıma sahip bir güçle karşı karşıya geldikleri yönünde. Savaşın sona ermesinin ardından duyduklarımız da bunu doğrular nitelikte. Bugün İsrailli generaller, özellikle de sınır köylerde Hizbullah savaşçıları ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmaların devasa etkiler bıraktığından bahsediyor.
Yedioth Ahronot gazetesi, intihar etmeden önce Lübnan'da hizmet yapan bir bölük komutanının şu sözlerini aktardı. Bu çok daha komplike bir durum. Çok şey öğrendiler, direniş kapasitesini geliştirdiler ve şimdi geçmişte olduğundan çok daha çetin düşmanlar oldular. Marunur Ras çatışmalarına katılan İsrail askerleri ise şunları anlatıyor. Hizbullah savaşçıları görünmez hayalet gibiydiler. İsrail kuvvetleri her ilerlediğinde roket fırlatıyor, sonra yer yarılmış da onları yutmuşçasına gözden kayboluyorlardı. Askerler hayaletlerin yok olduğunu sanmaya başladığı anda tekrar ortaya çıkıyor, birlikler dehşet içindeyken umulmadık yerlerden roket fırlatıp yeniden gizleniyorlardı.
Bu savaştan çıkan ders, İsrail askerlerinin olağanüstü yaratıklar olmadığıdır. Onlar bildiğimiz insan. İsrail askerleri ordu tarihine ve bütün propagandaya rağmen kendisi için önemli bir savaşa katıldığını yürekten hissetmez. Hizbullah saflarındaki savaşçı ise vatanın kaderi için savaşır. Dolayısıyla Hizbullah savaşçısının mücadele inancı ile İsrail askerininki eşdeğer değildir. Hatta diyebilirim ki Hizbullah savaşçısı fersah fersah öndedir.
Seyyid Hasan Nasrullah, Marunur Ras, Ayteron ve Aynata'daki savaşlara Yiğitlik Üçgeni adını verdi. İsrail istihbaratına bağlı Depka Fail sitesi şöyle bir yorum getirdi. 5000 savaşçıyı geçmeyen küçük Hizbullah ordusu, örgütlü bir devlet ordusuna kafa tuttu ve Arap ülkelerinin İsrail'le savaş tarihinde kazanılan en iyi sonucu Hizbullah kaydetti.
Hizbullah, İsrail ordusunu öyle bir yere çekti ki artık savaş evler ve şahıslar arasında devam ediyordu. Çatışma bu raddeye vardığında teknolojik olarak gelişmiş ve iri hacimli silahların etkisi azalır.
İsrail askeri dünyadaki herhangi bir insandan farklı değil. Bu asker kibir ve küstahlığını tepeden tırnağa silahlı olmasından alır. Kendi topluluğu içindeyken birbirine kenetlenmiş bir psikolojiyle son derece sert ve yabani hareket eder. Ama kendini bir darboğazda bulduğunda İsrail askeri de sonuçta bir beşerdir. Güney Lübnan'da yaşadıkları ise çetin bir durumdu. Çünkü İsrail askeri vatanına, inancına sımsıkı bağlı, zorlu bir insanla karşı karşıya geldi.